Item 28. Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 287. Adamların lideri giderek gelişen fırtınanın tam ortasında Freya'nın kaptan köprüsünün altındaki kamerada sakallı Norveç kaptanın karşısında oturmaktaydı. Perdeler açılmış, sıcak güneş içeri dolmuştu. Panoramik camlardan sessiz ve ıssız güverteler görünüyordu. Geminin burnunda minyatür gibi bir adam oturmuş parıltılı mavi denize bakıyordu. Sabah çıkan hafif rüzgar kontrol kapakları açıldığı zaman yükselen zehirli buharları alıp götürmüştü. Şimdi güvertelerde korkusuzca dolaşılabilirdi artık. Aksi takdirde burundaki adam orada olamazdı. Çifte camlı pencereden giren güneş kamerayı ısıtınca kalorifer otomatik olarak kapanmış ve havalandırma aygıtı çalışmaya başlamıştı. Thor Larsen masanın bir ucunda Andrew Drake de karşısında oturuyordu. Saat 9 ve 10'daki telsiz konuşmasından sonra aralarındaki sessizlik hiç bozulmamıştı. Beklemenin yarattığı gerginlik artık kendini göstermeye başlamıştı. Her ikisi de suların ötesinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü biliyorlardı. Freya'da ne olduğu konusunda tahminler yürütülüyor ve buna karşılık neler yapılabileceği hesaplanıyor olmalıydı. Larsen hiç kimsenin bir şey yapmayacağını ve herhangi bir girişimde bulunulmayacağını biliyordu. Saat 12'deki istekleri bekleyeceklerdi. Karşısındaki genç adamın aptal olmadığına emindi. Yetkilileri merakta bırakmayı yeğlemişti. Kendisi yerine Larsen'i konuşmaya zorlamakla geçmişi ya da kimliği konusunda hiçbir ipucu da vermemişti. Oturdukları kamera dışında bile bu işi neden yaptığı bilinmiyordu. Yetkililer harekete geçmeden daha çok şey bilmek isteyecekler, yayın bantlarını analiz edecekler, konuşmadan konuşanın etnik geçmişini çıkartacaklardı. Oysa kendine Svoboda adını veren adam onlara bu fırsatı tanımamış, kendisine meydan okumaya kalkışacak insanların güvenlerini sarsmıştı. Basına da durumu öğrenecek fırsat ve zaman tanımış oluyordu. Ne var ki onlar da koşullarını bilemeyeceklerdi. Felaketin değerlendirmesini yapabilecekler, Freya'nın havaya uçurulması halinde olacakları tahmin edecekleri için koşullar öğrenilmeden yetkilileri bunların kabul edilmesi için sıkıştırmaya başlayacaklardı. Koşullar öğrenilince bunun karşıtı seçenekler dışında çok hafif kalacakları için bu baskıyı daha da arttırabileceklerdi. İsteklerin ne olacağını bilen Larsen yetkililerin bunları reddetmelerinin olası olmadığını düşünüyordu. Diğer seçenek hepsi için çok korkunçtu. Svoboda, Baader-Meinhof çetesinin, Hans Martin Schleyer ya da Kızıl Tugayların Aldo Moro'yu kaçırmaları gibi bir politik acıyı kaçırmış olsaydı, arkadaşlarının salıverilmeleri isteği reddedilebilirdi. Ancak o beş kıyı şeridi, bir deniz, 30 kişi ve 1 milyar doları yok etmeyi planlamıştı. ''Bu iki insan sizin için neden bu kadar önemli?'' diye sordu ansızın. Genç adam kaptanın gözlerinin içine baktı. ''Arkadaşım onlar.'' ''Hayır.'' dediler sen. ''Ocak ayında bir gazetede okumuştum. Kendilerine göçmen belgesi verilmediği için bir Rus uçağını kaçırıp Batı Berlin'e inmeye zorlayan Lvovlu iki Yahudiydiler. Bundan bir halk ayaklanması nasıl çıkar?''
''Aldırma.'' dedi Drake. ''Saat 12'ye 5 var. Köprüye çıkalım.''
Köprüde bir değişiklik yoktu. Yalnızca bir terörist elinde silahıyla bir köşeye kıvrılmış uyuyordu. O da sonar ve radar ekranlarını izleyen gibi maskeliydi. Svoboda adama Ukrayna diliyle bir şeyler söyledi. Adam başını sallayıp aynı dilde bir yanıt verdi. Svoboda'nın bir sözü üzerine maskeli adam silahını Larsen'e çevirdi. Svoboda gidip ekranlara baktı. Freya'nın kuzey, güney ve batısında 5 millik bir alan bomboştu. Doğuda da Hollanda kıyılarına kadar hiçbir şey görünmüyordu. Drake bundan sonra köprü kapısından çıkıp başını yukarı kaldırdı ve seslendi. Bacadaki adam da bağırarak bir şeyler söyledi. Svoboda köprüye döndü. ''Kaptan Larsen'e gelin dedi, dinleyicileriniz bekliyorlar.'' ''Bir oyun yapmaya kalkarsanız söz verdiğim gibi tayfalarınızdan biri hemen öldürülecektir.'' Larsen telsiz telefonun mikrofonunu aldı, düğmeye bastı. ''Mass Control, Mass Control, Freya konuşuyor.''
Larsen bilmiyordu ama sesini en az 50 ayrı yer dinlemekteydi. 5 büyük haber alma örgütü hassas alıcılarını 20. kanala bağlamışlardı. Konuşulanlar Washington'da Ulusal Güvenlik Bürosu'na gizli haber almaya, Fransızların SDECE'sine, Batı Alman BND'sine, Sovyetler Birliği'ne, Hollanda, Belçika ve İsveç'in çeşitli örgütlerine anında iletiliyordu. Bunların dışında çevredeki gemilerin telsizcileri, gazeteciler ve amatör telsizciler de dinlemedeydiler. Hook'tan yanıt geldi Fry'a, burası Mars Kontrol, sizi dinliyorum. Thor Larsen önündeki kağıttan okumaya başladı. Ben Kaptan Thor Larsen, Hollanda Başbakanı ile konuşmak istiyorum. İngilizce konuşan bir ses duyuldu. Kaptan Larsen, ben Jan Grayling, Hollanda Krallığı Başbakanı, iyi misiniz? Freya da Svoboda eliyle mikrofonu örttü. Soru yok dedi Larsen'e. Batı Alman Büyükelçisi'nin orada olup olmadığını ve adını sorun. Soru sormak yok dedi Larsen. Sorularınızı yanıtlamama izin verilmiyor. Batı Alman Büyükelçisi yanınızda mı? Mars Kontrol'de mikrofon Konrad Foss'a yönelildi. Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi konuşuyor. Adım Konrad Foss. Freya'nın köprüsünde Svoboda Larsen'e başını salladı. Tamam, okumaya devam et. Mars Kontrol'de konsolun başına toplanmış 7 kişi hiç konuşmadan dinliyorlardı. Bir başbakan, bir büyükelçi, bir psikiyatr, bağlantı kesintisine karşı bir telsiz teknisyeni, liman idaresinden fangeller ve nöbetçi memur. Tüm deniz trafiği yedek kanala aktarılmıştı. Ses yükseltildi, Thor Larsen'in sesi odayı doldurdu. Bu sabah saat 9'da söylediklerimi yineliyorum. Freya partizanların eline geçti. Patlatıldığı takdirde tekneyi havaya uçuracak dinamit kapsülleri yerleştirildi. Bu patlayıcılar bir düğmeye basmakla ateşlenebilirler. İneniyorum, bir tek düğmeye basmakla. Tankere yaklaşmak, saldırıya kalkmak çok tehlikelidir. Böyle bir durumda düğmeye basılacaktır. Bu insanlar bana isteklerinde gerilemek yerine ölmeye hazır olduklarını kanıtladılar. Devam ediyorum. Deniz ya da hava araçlarıyla herhangi bir yaklaşıma kalkıldığı takdirde ya benim tayfalarımdan biri öldürülecek ya da 20 bin ton petrol denize bırakılacak ya da ikisi birden yapılacak. Partizanların istekleri şunlardır. Şu anda Batı Berlin'de Tegel cezaevinde bulunan David Lazarev ve Lev Mishkin serbest bırakılacaklardır. Bu iki kişi bir Batı Alman yolcu uçağı ile Batı Berlin'den İsrail'e götürüleceklerdir. Ancak bundan önce İsrail Başbakanı bu iki kişinin Sovyetler Birliği ya da Batı Almanya'ya iade edilmeyeceklerine ve İsrail'de tutuklanmayacaklarına dair söz verecektir. Bu iki kişi yarın sabah şafak vakti serbest bırakılmalıdır. İsrail'in özgürlük ve güvenlik garantisi bu gece yarısına kadar verilmiş olmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesinin sorumluluğu Batı Almanya ve İsrail'e aittir. Hepsi bu kadar. İstekler yerine getirilinceye kadar başka bir bağlantı kurulmayacaktır. Telsiz telefon bir çıt sesiyle kapandı. Kontrol binasında bir süre kimse konuşmadı. Jan Grayling Konrad Foss'a baktı. Batı Alman Büyükelçisi omuzlarını silkti. Derhal Bonn'la konuşmalıyım. Kaptan Larsen'in gerilim içinde olduğunu söyleyebilirim dedi psikiyatr. Çok teşekkür ederim dedi Grayling. Ben de öyleyim. Beyler, bu duyduklarımızın bir saat içinde kamuoyuna açıklanması gerekir. Şimdi hepimizin yerlerimize dönüp saat 12 haberleri için birer bildiri hazırlamamızı öneriyorum. Sayın Büyükelçi, korkarım bundan sonra baskı Bona doğru giderek artacaktır.
Evet öyle. Ben de bir an önce elçiliğe dönsem iyi olacak.
Öyleyse benimle gelin dedi Grayling. Polis refakatim var, arabada da konuşuruz. Yardımcıları iki kaseti getirince 15 dakika ileride olan Lahey'e doğru yola çıktılar. Onlar gidince Dirk van Gelder, Wennerstrom'un öğle yemeği vereceği çatıya çıktı. Şu anda konuklar dev tankeri görebilmek için gözlerini denize dikmişler, şampanyalarını yudumlayıp balıklı sandviçleri mideye indiriyor olacaklardı. Van Gelder belki de artık hiç gelmeyecek diye düşündü mavi sulara bakarken.
Kendisi de Hollanda Deniz Ticaret Filosu'nda kaptanlık yapmıştı. Ancak sonra karısı ve çocuklarıyla karada bir arada yaşama fırsatı ele geçince hemen bu görevi kabul etmişti. Bir denizci olarak Freya'nın dalgaların altında tutulan ve çaresizce ya ölümü ya da kurtuluşu bekleyen tayfalarını düşünebiliyordu. Bir denizci olarak kendisi pazarlık konuşmalarına oturamayacaktı. Kendi elinden çıkmıştı bundan sonrası. Daha akıllı kişiler, insandan çok politik amaçları düşünen insanlar işe el koymuşlardı. Hiç tanışmadı ama fotoğrafını gördüğü dev Norveçli kaptanın şu anda silah ve dinamitleriyle çılgın adamların karşısında olduğunu düşündü. Kendi başına böyle bir şey gelseydi ne yapardı acaba? Bir gün böyle bir şey olacağını, süper tankerlerin çok korunmasız ve çok tehlikeli olduklarını çok önceden söylemişti. Ama paranın sesi daha güçlüydü. Kimse kendisini dinlememişti, dinlemeyeceklerdi de. İnsanlar gözden uzak olan tankerle değil, evlerin üstüne düşebilen uçaklarla ilgileniyorlardı. Böylece ne politikacılar ısrar etmişler ne de tüccarlar böyle bir güvenlik önlemi almaya yanaşmışlardı. Şimdi süper tankerler bir banka gibi soyulabildikleri için bir kaptanla 29 tayfası petrol ve su karışımı içinde fareler gibi ölebileceklerdi. Fangelder sigarasını ayağının altında ezip bomboş ufuk çizgisine baktı. Zavallılar diye söylendi. Zavallıcıklar. Sözlerimi bir dinleselerdi. On üçüncü bölüm. Saat 13'ten 19'a kadar. Haberi yayanların güvenli kaynaklar olmaması yüzünden kamuoyunun saat 9 yayınına karşı tepkisi sessiz olmuştu. Ancak saat 12 yayını çılgıncasına bir heyecanla karşılandı. Saat 12'den sonra artık Freya'nın başına gelenler ve Kaptan Larsen'in Maas kontrolde söylediklerini bilmeyen kalmamıştı. Akşam gazetelerinin öğlen çıkan koca koca manşetli baskıları kapışılıyordu. Saat 12.30'da baskıya girenler ise daha da büyük puntolarla duyurmuşlardı haberleri. Cümlelerin sonunda daha çok soru işaretleri vardı. Makaleler aceleyle hazırlanmış, deniz ulaşımı ve çevre sağlığı konularında uzman muhabirler bir saat içinde değerlendirmelerini yapmışlardı. Avrupa'nın cuma günü öğle yemeği saatinde tüm radyo ve televizyon programları kesilerek dinleyici ve izleyicilere haberler ulaştırılmıştı. Saat tam 12.05 geçe başında bir motosikletçi miğferi ve gözlüğü olan yüzünün alt bölümü bir atkıyla örtülü bir adam sakin adımlarda Londra'da Fleet Caddesi 85 numaralı binanın holüne girmiş, basın birliği haberler müdürü adına yazılı bir zarf bırakıp çıkmıştı. Daha sonraları adamı kimse anımsamadı. Bu tür habercilerin hole girip çıkmaları çok olağan bir şeydi. Haberler müdürü saat 12.15'te zarfı açtı. İçinde Kaptan Larsen'in 15 dakika önce okuduğu bildiri vardı. Ancak bunun daha önceden hazırlandığı anlaşılıyordu. Haber müdürü durumu yazı işleri müdürüne anlattı, o da polise telefon etti. Fakat bu arada metin telsizlere verilmişti ve hem basın birliği hem de aşağı kattaki meslektaşları Reuters ajansları haberi tüm dünyaya ilettiler. Fleet Caddesi'nden ayrılan Miroslav Kaminski miğfer gözlük ve atkısını bir çöp tenekesine attı. Bir taksiyle Heathrow Havaalanı'na giderek 1415 sayılı uçuşla Tel Aviv'e doğru hareket etti. Saat 2'de Hollanda ve Batı Almanya hükümetleri üzerinde basının baskısı kendini göstermeye başlamıştı. Her iki hükümet de durumu sakinlikle gözden geçirip isteklere karşı gösterecekleri tepkiyi planlamaya zaman bulamamışlardı. Sürekli yağan telefonlarla Mişkin ile Lazarev'in salı verilmesi isteniyordu. Saat 1'de Almanya'nın Lahey Büyükelçisi Bonn'daki Dışişleri Bakanı Klaus Hagowitz ile konuşuyordu. Hagowitz de şansölyeyi yemek saatinde rahatsız etmişti. Saat 12 yayımının metni hem BND haber alma servisinden hem de Reuters ajansından olmak üzere Bonn'a gelmiş bulunuyordu. Tüm Alman gazeteleri de haberi Reuters'tan almışlardı. Şansölyelik telefonları durmadan işliyordu.
Şansölyelik saat 1.45'te yayınladığı bildiriyle o gün saat 3'te kabinenin olağanüstü toplanacağını ve durumu gözden geçireceğini bildirdi. Bakanlar hafta sonu için Bonn'dan gitme planlarını ertelediler. Yedikleri öğle yemekleri midelerine oturdu. Tegel cezaevi müdürü saat 2'yi 2 gece telefonunu saygıyla kapattı. Federal Adalet Bakanı protokolü çiğneyip Batı Berlin Belediye Başkanı'nı araya koymadan doğrudan doğruya kendisi aramıştı. Öyle her zaman olacak şey değildi bu. Dahili telefonu açıp sekreterine bir emir verdi. Hiç kuşkusuz Berlin Senatosu da zamanı gelince aynı istekte bulunacaktı. Ancak kenti yöneten belediye başkanı bir yerlerde yemekte olup bulunamadığına göre kendisi Bonnlu bakanı reddedemezdi. 3 dakika sonra üst dereceli cezaevi memurlarından biri içeri girdi. "Saat 2 haberlerini dinledin mi?" diye sordu müdür. Saat henüz 2'yi 5 geçiyordu. Memur cebindeki telsiz zil çaldığında nöbette olduğunu ve hemen duvardaki bir telefona koştuğunu bildirdi. Hayır, haberleri duymamıştı. Müdür Freya'yı ele geçiren teröristlerin isteklerini söyleyince memurun ağzı açık kaldı. Çok esaslı değil mi? 1-2 dakikaya kadar biz de haberlere geçeriz artık. Şimdi ortalığı iyice sıkmak gerek. Büyük kapıya emir verdim, çalışanlardan başka kimsenin girmesi yasak. Basın isterse belediyeye başvurabilir. Mişkin ile Lazarev'e gelince o kattaki ve özellikle o koridordaki nöbetçilerin 3 katına çıkarılmasını istiyorum. Bütün izinler kaldırılsın. O koridordaki diğer tutukluları başka hücrelere ya da başka katlara nakledin. Her taraf iyice kapatılsın. Kuzey denizindeki dostlarının kimler olduğunu sormak için bir grup haber alma ajanı Bonn'dan uçakla geliyor. Soracağın bir şey var mı? Cezaevi memuru yutkunup başını salladı. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz diye müdür devam etti. Sen nöbeti ne zaman teslim edeceksin? Bu akşam 6'da efendim. Pazartesi sabahı da 8'de geleceksin öyle mi? Hayır efendim, pazar gecesi 12'de. Gelecek hafta gece var diyesine geçiyorum. İzin yapmamanı isteyeceğim senden. Daha sonra bunu telafi edip bolca bir ikramiye de veririz. Ama şu günlerde buradan ayrılmanı istemiyorum, tamam mı? Nasıl isterseniz efendim, görevime devam edeceğim. Memurlarıyla dostça ilişki kurmayı seven müdür masasından kalkıp adamın omzuna okşadı. İyi bir memursun ya, sensiz ne yapardım bilemiyorum doğrusu. Filo komutanı Mark Latham uçağının önündeki piste baktı. Kontrol kulesinin onayını aldı ve ikinci pilota başını salladı. Genç pilot 4 levyeyi ağır ağır gevşetti. 4 Rolls-Royce motorunun gürültüsü arttı ve Nimrod Mark II, Kinloss Hava Kuvvetleri pistinden havalanarak İskoçya'dan Kuzey Denizi yönünde uçmaya başladı. Kıyı komutanlığı filo komutanı 31 yaşındaki Latham altında dünyanın en üstün denizaltı ve denizüstü teknelerini gözetleme uçağı olduğunu biliyordu. 12 kişilik mürettebatı, geliştirilmiş güç kaynakları, uçuş ve keşif aygıtlarıyla Nimrod hemen hemen deniz düzeyinde uçabilir, elektronik kulaklıklarıyla su altı seslerini dinler ya da çok yükseklerde motorlarının ikisini kapatarak saatlerce okyanusları araştırabilirdi. Uçağın radarları su üstündeki en küçük bir maden parçasının hareketini alabilecek güçteydi. Kameraları gece olsun gündüz olsun her an fotoğraf çekebilirlerdi. Yağmur, fırtına, dolu, karanlık ve aydınlık uçağın etkinliğini engelleyemezdi. Data link kompüterleri algılanan bilgileri inceler, gördüğü şeyleri tanımlar ve tümünü görüntü ya da elektronik işaretler halinde aynı kompütere bağlı olan bir deniz kuvvetleri gemisine iletirdi. O güneşli cuma günü Latham'ın görevi Freya'nın 5000 metre üstünde yerini başka bir uçağa bırakana kadar dönüp durmaktı. Latham'ın radarcısı ekranda göründü diye seslendi. Nimrod'un arka tarafındaki radarcı ekranında Freya'nın çevresindeki trafikten arınmış alandan ekranın ortasına doğru yaklaştığını görüyordu. ''Kameraları çalıştırın.'' dedi Latham. Nimrod'un altındaki F-126 gündüz kamerası bir top namlusu gibi döndü. Freya'yı buldu ve görüntüye bağlandı. En iyi görüntüyü almak için otomatik olarak ayarlanmıştı. Mürettebat Freya'nın büyük ekranda belirmesini seyrettiler. Bu andan sonra uçak ne yönde uçsa, ışık ve mesafede ne değişiklik olursa olsun, ışık ve mesafe kendiliğinden ayarlanır ve bir an bile geminin üzerinden ayrılmazdı. Freya hareket etse bile kamera yeni bir komut alıncaya kadar hiç kırpılmayan bir göz gibi izlerdi onu.
''Yayıma başlayın'' dedi Latham.
Data Link fotoğrafları İngiltere'ye, oradan da Londra'ya göndermeye başladı. Nimrod teknenin üzerindeyken sağ tarafa yattı, pilot Latham da eğilerek aşağı baktı. Arkasındaki ekranda ise kameranın şaşmaz gözü aşağıdaki en küçük ayrıntıyı bile kaçırmıyordu. Tankerin burnundaki yüzü maskeli tek bir terörist başının 3 mil üstünde uçan bu gümüş kuşa bakmaktaydı. İkinci teröristi bacanın üzerinde bulan kamera adamın maskesiyle doldurdu büyük ekranı. Kucağında bir makineli tüfek tutuyordu.
''İşte oradalar'' dedi kameraman.
Nimrod bir dönüş yaptı, otomatik uçuşa geçti. Motorların ikisi kapatıldı. Şimdi artık avının çevresinde dönen bir kartal gibi sürekli olarak aşağıyı gözetleyerek tankerin üstünde dolanıyordu. Mark Latham ikinci pilota yerini bırakıp uçuş bölmesinden ayrıldı. Arkada 4 kişilik bir yemek odası vardı. Latham ellerini yıkadıktan sonra yemeğini alıp oturdu.
Doğrusu savaşa girmek için pek konforlu bir yoldu bu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 297.